Ala Resulina salavat. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. 7. şua Ayetül Kübra 2. bab. Berahini tevhidiyeye dairdir. Cenab-ı Hakk'a iman etmenin delil ve burhanlarını Üstad Hazretleri anlatacak. Tevhidin burhanları. Dünyaya iman için gönderilen ve bütün kainatta fikren seyahat eden ve her şeyden Halık'ını soran ve her yerde Rabbini arayan ve hakkal yakin derecesinde ilahını vücubu vücut noktasında bulan dünya misafiri kendi aklına dedi ki, gel vacibül vücut Halık'ımızın vahdet bürhanlarını temaşa için yine beraber bir seyahate gideceğiz. Beraber gittiler, birinci menzilde gördüler ki, kainatı istila eden dört hakikat-ı kutsiye, vahdeti, Allah'ın birliğini bedahat derecesinde istilzam ediyorlar, icap ettiriyorlar. İlk menzilde gördükleri bütün menziller içinde geçerlidir. Demek ki birinci menzilde gördüler ki, kainatı istila eden dört hakikat-ı kutsiye, alemin her tarafında bulunan ve Cenab-ı Hakk'ın vahdetini bedahat, açık ve net ifade eden ve gösteren delilleri gördü ve üstadımız burada bu delilleri bize anlatacak. Bu dört hakikat-ı kutsiyenin birincisi, kainatta uluhiyet mutlaka hakikati, mutlak uluhiyet hakikati var. Yani bütün mahlukat, abd, Cenab-ı Hak mabuttur. Allah'ın mabudiyetini uluhiyet noktayı nazarında ispat eden bir hakikat. Her yerde bu mesele kendini açık ve net aşikare gösteriyor. Şimdi bakın okuyalım. Evet, nevi beşerin her taifesi birer nevi ibadet ile fıtri gibi meşgul olması. Nevi beşerin her taifesi birer nevi ibadet ile fıtri gibi meşgul olması. Yani Allah'a ibadet etmeyen, adres yanlış bile olsa kendini ibadetle meşgul etmeyen bir millet, bir topluluk, bir kavim var mıdır? Yoktur. İnsanlar içerisinde doğru veya eğri, her kim olursa olsun, hangi millet olursa olsun, hangi topluluk olursa olsun mutlaka bir çeşit ibadetle, değil mi, meşguldür. Kendini tatmin etme açısından bir mabuda ibadet ediyorlar. Fakat bir peygamberi dinleyenler, onun dininden istifade edenler, doğru hakikati bulanlar mabudu adres olarak doğru yakalıyor. Fakat bundan mahrumiyet içerisinde olanlar kendilerini bir çeşit ibadetle tatmin etme ihtiyacı hissediyorlar. Başka mabutlardan bu ihtiyaçlarını gideriyorlar. Fakat fıtri olan bu meyli ortadan kaldırmaz yani. Her bir insanın yapısında ve tabında, fıtratında ibadet etme iştiyakı ve hissiyatı vardır. Bu fıtridir yani. Evet. Nevi beşerin her bir taifesi birer nevi ibadet ile fıtri gibi meşgul olması ve sair zihayatın, insandan madde diğer canlıların, belki cemadatın dahi fıtri hizmetleri birer nevi ibadet hükmünde bulunması. Hani mabudiyeti mutlakayı anlatıyor ya, bütün mahlukat abd, mikroptan, gergedandan, hücreden, değil mi, insanlardan, semavattan geçin, mahlukat, Allah'tan mada ne varsa, ne yaratılmışsa kul, yani abd, Allah ise mabuttur. Uluhiyet abd ile mabut arasında bir ilahi sistemdir. İşte bu uluhiyetin varlığı zerreden küreye her yerde kendini gösteriyor diyor. Allah'ın varlığına mükemmel, mukaddes bir bürhandır bu yani. Zihayatın her biri de bu anlamda kendine terettüp edeni yerine getirmesi. Hatta cemadat, cansızlar dahi yaratılışlarına uygun şekilde tanzim ve teşkilleri, özellikleri ve güzellikleri bir emir tahtında hareket ettiklerini, başıboş olmadıklarını gösteriyor. Evet. Belki cemadatın dahi fıtri hizmetleri birer nevi ibadet hükmünde bulunması ve kainatta maddi ve manevi bütün nimetlerin ve ihsanların her biri bir mabudiyet tarafından hamd ve ibadeti yaptıran perestişe ve şükre birer vesile olmaları. Bütün memnuniyetler, bütün mesruriyetler, bütün keyifler, bütün huzurlar, bütün saadetler hep neyi gösterir? Hamdi gösterir, şükrü gösterir. Faraza elhamdülillah demese bile, faraza gelenin Rabbül Aleminden olduğunu bilmese bile, bir tavuğun değil mi, yediği darıdan aldığı lezzet, yavrusuna himayesinden aldığı o şefkatten gelen keyif, değil mi? Bir ağacın çamurlu bir suyu alıp da başında kirazları, narları meydana getirmesindeki hummalı çalışma ve faaliyet. Hele insanların inansın inanmasın lezzetlerden, nimetlerden, güzelliklerinden aldığı keyif ve huzur zaten fıtri birer hamddir. Fıtri birer şükürdür. O isterse ağzıyla demesin. Örfi manada fıtratımızda bizim güzelliklere karşı, nimetlere karşı, değil mi? Keyiflere karşı bir zevk, bir lezzetin çıkması, meydana gelmesi en güzel hamdin ve şükrün ölçüsüdür, bir terennümüdür. İş kalıyor bunu şuurlu olarak söyleyip ona sahip olmaya. Şuurlu olarak söyleyenler buna sahipleniyor. Ahirette bunun mükafatını görecek. Değil mi? Şuuruyla böyle muamele etmeyenler yine hamdini yapmış oluyor. Fıtri şükrünü yapmış oluyor ama istifade edemiyor. Niye? Şuuru taalluk etmediğinden dolayı. Ama bu mesele bütün mahlukattan Rabbul Alemine giren hamdlerin ve şükürlerin önünü kesmiyor. Yine umumi manada, kainattan külli manada ta zerrelerden kürelere kadar şu faaliyet ve hareketler gösteriyor ki bu bir zevkten, bu bir keyiften, bu bir memnuniyetten geliyor. Zaten bunun kendisi nedir? Ciddi bir hamddir ve şükürdür zaten. Ve vahiy ve ilhamlar gibi bütün tereşşuhat-ı gaybiyye ve tezahürat-ı maneviyenin bir tek ilahın mabudiyetini ilan etmeleri. Başka bir de bunların yanında Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini ilan eden vahiyler var. Bir çeşit tekellümat ilahiyeler var, ilhamlar var, ihtaratlar var, sünuhatlar var, değil mi? Hatıratlar var. Ve dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın varlığını gösteren bir böyle umumi manada külli delil de ayrıca var. Elbette ve bilbedahetle bir uluhiyet-i mutlakanın tahakkukunu ve hüküm ferma olduğunu ispat ederler. Gördünüz mü? Muazzez Üstadımız mutlak uluhiyetin kainatta nasıl hakim olduğunu, her tarafa nüfuz ettiğini mükemmel bir şekilde anlattı. Demek ki her bir insan taifesinin yaratılışına konan ubudiyetle meşgul olması, isterse adres farklı olsun. Şimdi 3 saat sonra herkes yatacak mı? Yatacak. Bak şimdi bir talimat geliyor. Yatınız emri. Kim ne kadar direnebilir buna? 2 gün, 3 gün ayakta uyumaya başlarız. Sabahleyin olduğunda herkes kalkacak mı? Herkes kalkacak. Kalk emri geliyor. Niye? Müthiş bir itaat var. Müthiş bir emir var. Acıkma bir kanun mudur? Bizi acıktıran biri var. Bizi doyuran yine aynı zat. Hasta eden, onun arkasından sağlık ve sıhhati veren, ölümü hayatla beraber münavebeten birbirine saran, direnen bir Allah'ın kulu yok. Direnen bir nesne yok. Çekim kanunu, itim kanunu vesaire. Yani kainatta Allah'ın varlığını gösteren ve birliğini gösteren her tarafa şamil öyle bir kanunlar silsilesi var ki bütün mahlukat bu kanunlar karşısında boynu bükük ve eğiktir. Bize bu anlamda tesir eden kim? Bize bu anlamda uluhiyetini hissettiren kim? Bu bir başka cephe. Bir farklısı da şu. Bütün zihayatların kendilerine terettüp edeni dört dörtlük yerine getirmesi. Elma ağacının elma vermesi. Değil mi? Karpuzun yerde bitmesi mesela. Yıldızların doğumu ve ölümü. Taşların sert olması. Ona göre cisme ve özelliğe hakim ve sahip olmaları. Bakın şimdi. Suyun ıslatması. Ne kadar tabiat olayları varsa. Zihayatlardan olsun, cemadatlardan olsun. Hepsi kendine düşeni dört dörtlük ifa edip yerine getiriyor mu? Kim bu sistemi kurmuş? Bunlara hükmeden biri yok mu yani? Hiçbiri zincirinden başını çıkaramıyor. İsyan etmesi mümkün değil yani. Bütün canlıların mesela kafaları omuzlarının üstünde olması, gözlerin de başında olması, iki tane olması, burnun da üzerinde olması umumi bir kanundur. Bundan şaz nevinden birkaç fert olabilir. Bu külli kanunun müdahalesini engellemez. Bir sistem var. Sisteme herkes boynu bükük ve itaat ediyor. İşte bu uluhiyetin her yere nüfuzunun küçükten büyüğe, büyükten küçüğe ayrı ayrı delil ve burhanlarıdır. Bir de bunun yanında memnuniyetler, keyifler, saadetler ve huzurlar zaten fıtri bir hamddir. Fıtri bir şükürdür. Bakın şimdi. Bütün zihayatlardan, canlılardan bunu çekip çıkartmak mümkün müdür? Hepsinin kendine ait lezzeti var mı? Karınca hayatından memnun mu? Çekirge hayatından memnun mu arkadaşlar? Kirpi hayatından memnun mu? Bu memnuniyet nedir? Lisan-ı halnen Allah'a bir şükür değil midir? Hamd değil midir? Medih değil midir yani? Olmayan bir canlı var mı? Hayır. Hemen biz beğenmeyelim. En zavallısı bile hayatına itina gösteriyor. Rızkının peşinde koşuyor. Yavrusunu himaye ediyor. Yaşaması için kendini feda edebiliyor. İşte bu memnuniyet, bu iştah, değil mi? Bu zevk, bu şevk fıtri bir hamddir. Ve Allah'a gidiyor. Bazı şuuru olmayan insanların lisanı kalle bunu terennüm etmemesinin hiç önemi yoktur. Haller önemlidir yani. El tutmaktan zevk alıyor. Örfi hamdini yapıyor. Göz görmekten zevk alıyor. Dil tatmaktan zevk alıyor arkadaşlar. Ayak yürümekten zevk alıyor. Bunların bağlı olduğu akıl yolunu şaşırmış, Allah'a hamd et diyor, hemen etmesin. Bütün azalar, bütün hissiyatlar, bütün duygular önlerine konulan nimetlerden istifade noktasında hali ve efali olarak şeyin hamdini, şükrünü, metini yapıyor. İş kalıyor bunu Allah'a takdimde kavli bir tasarruf. O da imtihana mebni, isteyen yapıyor, istemeyen yapmıyor. Hiç önemli değil. Önemli olan insanlardan ve mahlukattan Allah'a giden fıtri hamdler ve şükürlerdir. Bu neyi gösterir? Uluhiyet-i mutlakayı gösterir. Herkes memnun hayatından. Herkes hayatın üzerinde titriyor. Sağlığına itina ediyor. Ayrıca Cenab-ı Hakk'ın ilahi kelamları dediğimiz mükaleme-i ilahiye, vahiylerden tutun ta ilhamat, hatırat, sünahata kadar Allah'ın yarattığı bütün mahlukatla hepsiyle bir anda külli manada konuşması, konuşmanın da mertebeleri var. Bu da Allah'ın varlığını gösteren mühim delildir. Muazzez Üstadımız bizzatın varlığını gösteren en büyük delil onun konuşmasıdır diyor. Madem böyle bir uluhiyet hakikati var, elbette iştirakı kabul etmez. Her yere nüfuz etmiş. Uluhiyetin olmadığı mekan yok, olmadığı bir zaman yok. Nasıl böyle bir uluhiyet şirki kabul etsin ki? Şirki kabul etmek acziyetten gelir. Değil mi yani? Haşa, Cenab-ı Hak'ta acziyet yok ki. Bütün sıfat ve esması, kudreti değil mi? Varlığı sonsuz, nihayetsiz. Neden şirke ihtiyaç olsun? Çünkü uluhiyete yani mabudiyete karşı şükür ve ibadetle mukabele edenler, kainat ağacının en nihayetlerinde bulunan zişur meyveleridir. Kainatta yapılan bu sistemin Allah'a takdiminde zişurlar devreye giriyor. Bir ordu komutanı gibi Türkiye'de vukuat yoktur. Ordunun yaptığı hizmet başkumandanla padişaha takdim edilir. Padişah bunu ifa etmezse Türkiye ordu namına hata etmiş olur. Kulağı çekilmez, ipe gider. Zişur insanların Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukatın onlara hizmetlerinden meydana gelen neticeyi Allah'a takdimleri bu anlamda çok önemlidir. İşte bu önemli ama zahiren basit olan mesele devreye girmezse Allah o insandan alem namına, kainat namına hesap soracaktır. Mesuliyeti çok ağırdır. Evet. Kainat ağacının en nihayetlerinde bulunan zişur meyvelerdir. Ve başkaların o zişurları memnun ve minnettar edip yüzlerini kendilerine çevirmesi ve görünmediğinden çabuk unutturulabilen hakiki mabutlarını onlara unutturması uluhiyetin mahiyetine ve kutsi maksatlarına öyle bir zıddiyettir ki hiçbir cihetle müsaade etmez. Herkesi memnun etsin, değil mi? Herkesi fıtri bir hamdle, şükürle meşgul etsin. Sonra bütün hamdlerden, şükürlerden, bu yatırımlardan veya hizmetlerden meydana gelen neticeyi Allah'a takdim eden insanların hamdini, şükrünü başka ilahlara havale etsin. Kendisinden haşa sapma noktasında bunları yönlendirsin ve buna da müsaade etsin. Etmiyor işte. Etmez Cenab-ı Hak. Lisanen dahi etse hakikaten ettirmiyor. Bu Allah'ı kabul etmeyen, inanmayan, hamd etmeyen değil mi? Ehli dalaletin azaları, duyguları, cihazatı memnuniyet içinde değil mi? Keyif içinde değil mi? Yemekten lezzet almıyor mu? Evladını sevmesinden lezzet almıyor. Bahardan hoşlanmıyor mu? Hoşlanıyor. Yürümekten, gezmekten, seyretmekten, okumaktan, öğrenmekten. Hep bunlar nedir? Esasında Allah'a en fıtri, en güzel ve en örfi hamd ve şükürdür. Bırakmaz Cenab-ı Hak. İmtihana medar, kavlen yolunu şaşırması çok önemli değildir. O basittir yani. O kadar basit ki, bak onun hayatını elinden almıyor. Bu kadar nimetler içinde yüzmesine rağmen, Rabbini tanımadığı halde iflah, yani şey yapıyor, helak etmiyor, değil mi? Hayatına son vermiyor, rızkını kesmiyor, sağlığına zarar vermiyor, yaşatıyor. Neden? Zaten örfi ve fıtri olan hamdi alıyor ondan. O zavallının başka yere yönlendirmesi kendini harap ediyor. Hamde zarar vermiyor ki yani. Evet, Kur'an'ın çok tekrar ile ve şiddetle şirki ret ve müşrikleri cehennem ile tehdit etmesi bu cihettendir. Bu kadar basit bir meselede neden Kur'an-ı Kerim taşidat yapmış? Şirki affetmiyor, cehennemle tazip ediyor. İşte kendisine yapılan bu umumi hizmeti Allah'a takdim etme noktasındaki atalet, o kavli beyan zahiren küçük ama alemin hukukuna zarar verdiğinden dolayı uluhiyeti ikileme soktuğu için kendi aleminde boş kafasında alemde olmayan yeri işgal ettirip şirki boş kafasına yerleştirdiğinden dolayı bulunduğu mekan itibariyle, odak nokta itibariyle vazifesini yerine getirmediğinden Allah alem namına ondan şikayet ediyor. Alem namına onu cehenneme atacak. Alem bize göre sonsuz olduğuna göre onu cehennemde ebediyen yakacaktır. İkinci hakikat. Rububiyet-i mutlakadır. Her yerde bir terbiye var. Terbiyeden geçmemiş hiçbir mahluka nesne yok. Hem de öyle bir terbiye ki biz bunların kenarından, semtinden ulaşamayız ve yanaşamayız. Şimdi bakın, evet bütün kainatta, hususen zihayatlarda, canlılarda ve bilhassa terbiye ve iaşelerinde, kendilerinin terbiyelerinde ve rızıklarını bulmalarında, mikrobu terbiye etmek bir maharet. Ona göre rızık hazırlamak, lokma hazırlamak ayrı bir maharet. Ya insanın yemeğini hazırlansın ama mikrobun gıdasını nasıl hazırlayacaktık biz? Mikrobu göremiyoruz. Onun rızkını nasıl küçültüp de ağzına verecektik yani? Hani filin hortumunu delebiliriz. Yeni sistem ve mekanizmalar, ameliyatlarla. Sivrisinek hortumunu nasıl delecektik? Hangi sistem, hangi mekanizmayla? Allah bir büyük bir küçük yaratmış. Büyüklük azametine, küçük sanatına delil ve burhandır. Üstad ifade ediyor. Medeniyet harikaları büyüklüğüne güvenerek Kur'an'da kendine yer isteseler, Allah'ın semavatta giden yıldızları, gezegenleri onları susturur. Der ki, cirmin kadar yer tutarsın. Bak bizim büyüklüğümüze, Kur'an bize ne kadar yer vermiş, mevzu bile etmemiş. Sen kim büyüklüğüne güvenip Kur'an'da yer arıyorsun? Yer ve hisse sahip olmak istiyorsun. Sanat noktayı nazarından öne çıksalar, bizde sanat var, sanat açısından Kur'an bize yer ayırsın, o zaman bir sinek onları susturur. Sus der, senin sanatın benden ileri değil. Evet, bütün kainatta, hususan zihayatlarda ve bilhassa terbiye ve iaşelerinde her birine ayrı ayrı rızık, ayrı ayrı lezzet, ayrı ayrı mekanizma. Bakın şimdi, hepsinin ömürleri ayrı, yaşayışları ayrı, terhisatları ayrı, arkadaşlar, silahları ayrı, talimatları ayrı, rızıkları ayrı, elbiseleri ayrı. Böyle bir ordu dünya üzerinde nerede var? Bir tane örnek gösterebilir misiniz? Türkiye'de ordu her gün aynı şeyi yiyor. Tabildot diyoruz değil mi? Aynı silahı kullanırlar, birbirine yakındır. Aynı elbiseyi giyerler, haki renk elbise işte. Aynı talimden geçirilir. Ama Allah öyle bir ordu kurmuş ki, ordunun içinde nevler var, cinsler var, gruplar var. Her birinin silahları ayrı. Kirpinin silahı mürekkep balığının silahına benzemiyor. Tavşanın elbisesi değil mi? Diyelim ki işte penguenin elbisesine benzemiyor. Terhisatları da 3 gün duran var, 3 ay duran var, 3 yıl duran var, 300 yıl yaşayan var. Bir tanesi unutulmuyor. Bir tane rızkı şaşırılmıyor. Hepsi vakti zamanında muntazam şekilde sekvidar ediliyor. Her tarafta aynı tarzda ve umulmadık bir surette beraber ve birbiri içinde hakimane, rahimane bir desti gaybi tarafından olan bir tasarrufu am. Hikmetli, vakti zamanında unutulmadan ve şaşırılmadan umumi bir tasarrufla böyle muamele eden biri var. Biz bunu gözümüzde görüyoruz, müşahede ediyoruz. Elbette bir rububiyet-i mutlakanın tereşühüdür ve ziyasıdır. Her yerde rububiyetini gösteren, her şeyi terbiye ettiğini bize mesaj olarak, değil mi, gözümüzle gördüğümüz şekilde bildiren ve bu mesajı veren bir Cenab-ı Hak var. Bu terbiye Allah'tan başka kimse yapamaz. Toprağa terbiye ediyoruz, çanak çömlek yapıyoruz. Onunla gururlanıyoruz, güveç kapları yapıyoruz abi. Allah toprağa terbiye ediyor, ağaç yapıyor, hayvan yapıyor, insan yapıyor. Suyu terbiyeden geçiriyoruz, buz yapıyoruz. Buhar yapıyoruz, bak makinaları çalıştırıyoruz, elektrik imal ediyoruz. Allah okyanusta sudan neler yapıyor? Bakın balıkların cinslerine, özelliklerine, tiplerine ve şekillerine. Hep sudan yaratılıyor bunlar. Allah bize bu terbiyeyi vermiş. Numune örnek olsun diye Allah'ın terbiyesini mukayese edelim diye vermiş. Yoksa başını semavata vurmak, gururlanmak için vermemiş ki. Biz neyi terbiye edebiliriz ki? Neye gücümüz yeter bizim? Adam saçı dökülmüş. Saçını tekrar çıkartmaktan aciz. Şimdi gidip saç ektiriyorlar. Bir yığın paralar da veriyorlar. Kendi saçını kafasından muhafaza edemeyen bir beşer. Neye kafa tutacak, neyle mücadele edecek? Kendi saçına sahiplenemiyor. Ömrü gidiyor, telef oluyor, ihtiyarlanıyor, kabire doğru yuvarlanıyor. Gücü yetmiyor o manevra yapıp onu oradan çevirmeye kimsenin. Allah bir yol açmış, bir cadde-i kübra açmış. Uluhiyetin icabı, değil mi? Neyse o yerine gelecektir yani. Kimsenin direnmeye hakkı yok. Terbiye de böyle. Terbiyeden geçirecek Cenab-ı Hak. Her bir mahluku kendine göre ayrı terbiye tabi tutmuş. Evet. Ve tahakkukuna bir burhanı kat'idir. Madem bir rububiyet hakikati vardır. Terbiye olmayan yer var mı? Terbiyenin girmediği bir yer var mı? Ağaçlara bakın şimdi. Aynı ağaç. Şimdi hepimiz İlkokul okuduk, lise okuduk diyelim. Şu cemaat liseyi bitirmiştir. Üniversiteyi bitirenler de var, profesörlerimiz de var içimizde. Şimdi bir kökü inceleyen bütün kökleri incelemiş midir? Evet. Bir kök hangi kaideye tabi ise bütün kökler aynı kaideye tabi değil midir arkadaşlar? Bir gövdeyi inceleyen bir botanik bütün ağaçların gövdelerini ayrı ayrı incelemeye ihtiyaç var mıdır? Bir gövde hangi kaideye tabi ise bütün gövdeler aynı kaideye tabidir. Mustafa abi yok mu? Sahasına giriyoruz profesörümüz. Bir yaprağı inceleyen bütün yaprakları incelemiştir. Her bir yaprak ayrı bir kaideye tabi değildir. Peki yapraklar aynı, kökler aynı, gövdeler aynı. Bakın onlardan meydana gelen neticelere. Nara bakın, kayısıya bakın. Ne kadar fark var. Biberin ya, acısı, tatlısı. Patlıcan çıkıyor, domates çıkıyor. Aynı sistemden. Fark ne? Malzeme aynı. Fark terbiyenin mahareti işte. Aynı malzemeden farklı şeyler yapmak Allah'ın Rab isminin terbiye edici vasfının özelliğinden kaynaklanıyor. Bizde yani ham madde ile imalat birbirine yakındır. Marangozhaneden ne çıkar? Değil mi? Kapı çıkar, pencere çıkar, kürsü çıkar, çekyat çıkar, koltuk takımı çıkar. Bir demirciden ne çıkar? Malum. Demirciden patlıcan kebap çıkar mı abi? Antep baklavası çıkıyor işte. Aynı demirci her şeyi yapıyor. Ha, o zaman demirde bir şey aramaya lüzum yok. Adamda bir şey var. Adamın mahareti bu işi çeviriyor. Bir toprak fasulye de oluyor, domates de oluyor, öyle mi? Biber de oluyor, nar da oluyor. Toprağa ince acaba bunda ne var? Toprak aynı, toprakta bir şey yok. Orada bir maharet var. Onun muhteviyatını değiştiriyor mahiyetini. Cenab-ı Hakk'ı kabul etmeden bu yükün altından kalkamayız biz. Batmış küfür burada. Bitmiş adamların işleri. Kurtaramamışlar kendileri. Hala odunları, hala ağaçları incelemeye tabi tutuyoruz. Acaba ne var diye. Bir şey de çıkmıyor. Onlar da zavallı. Bir tavuk yumurtanın üzerinde oturuyor. Isıyı ve tavuğu incelemenin bir anlamı yok. Orada bir el, orada bir kudret eli yumurtanın mahiyetini değiştiriyor. Isıyla o civcivye gaga takmanın, göz takmanın, İç organlarını tanzim etmenin, uçma özelliği vermenin, yüzme özelliği vermenin ne alakası var? Ama o ısı da perde olarak girmese imtihan olamayacağız işte. Allah ısıyı koymuş oraya, değil mi? O zavallı tavuk ördek yumurtanın üzerinde oturuyor, onu da çıkarıyor. Lan tavukta bir şey olsa kendi yumurtasını tanır zavallı ya. Bir garip mahluk çıkıyor, ondan da kaçıyor bu ördekler. Nereden çıktı? Benim yavrularına benzemiyor. Oturdun 21 gün üzerinde. Bu kadar cahil bir hayvana bu işi yaptırıyor. Hala tavuğun arkasında ne var diye arıyor. Hiçbir şey yok. 40. hocam Allah selamet versin öyledir. Üstad diyor sebepler o kadar adi ve basit. Müsebbepler ona takılan yüce ve âli olması gösteriyor ki o sebep o müsebbebi yapamaz. Allah'ın sanatında böyle. Sebepler basit ona takılan yüce ve âli. Şimdi yumurta tavuğun arkasından geliyor. Bak. En basit yerden, en zavallı yerden en kaliteli gıdayı gönderiyor. Yani ağzından açsa dökse kafada çalıştırıp imalat yapıyor, döküyor deriz. Beyne yakın. Allah öyle bir yerden o yumurtayı nasip ediyor ki orada bir şey yok arkadaşlar ya. Sanat sanat. Bak, alakası yok yani. Gülüyorsunuz değil mi? Hiç alakası olmayan yerden mükemmel bir sanatın meydana gelmesi sebebi o kadar incel diyor. O kadar zavallı hale getiriyor ki takılmayın buralara diyor. Geçin buralar. Kürsü kadar bir makine imal yaratmış. Samanı veriyoruz, südü alıyoruz değil mi? Başka eti alıyoruz, yünü alıyoruz, ciğeri alıyoruz aynı zamanda. Bütün dünyanın en yüksek teknolojisini getirsek, en yüksek mühendislerini, uzmanlarını kullansak, bir balya samandan sıksalar ne çıkarırlar? Sarı sudan başka bir şey çıkar mı? Ama şu kadar makina, cahil makina, zavallı makina samanı veriyoruz. Bak neler alıyoruz yani. Daha Cenab-ı Hak kendini nasıl göstersin? Terbiye nasıl bize arz endam etsin daha yani? Samana takılıp kalmanın bir anlamı var mı arkadaşlar? Ham madde saman. Meydana gelen et, süt, yün, Yani demirci ne çıkıyor patlıcan kebap, ne farkı var ki? Aynı. İşin maharetini elinde tutan, kudretinde tutan bir terbiye, bir Rab, terbiye eden bir Rab var. Eşyanın mahiyetini değiştiriyor. Madem bir rubiyet hakikati, madem bir rubiyeti mutlaka vardır, elbette şirk ve iştiraki kabul etmez. Uluhiyet her yerde nüfuzunu, varlığını hissettirdiği gibi, terbiye de her yere hakim. Terbiyenin olmadığı bir mekan, bir zaman da yok. Bak bu da şirki kabul etmez. Her tarafı ihate etmiş. Çünkü o rububiyetin kendi cemalini izhar ve kemalatını ilan ve kıymetli sanatlarını teşhir ve gizli hünerlerini göstermek gibi en mühim maksat ve gayeleri cüziyatta ve zihayatta temerküz ve ihtima ettiğinden en cüz'i bir şeye ve en küçük bir zihayata kendi başıyla müdahale eden bir şirk o gayeleri bozar, o maksatları harap eder. Bütün bu terbiye gelip nereye dayanıyor? Kainatın hizmet ettiği, zihayatın hizmet ettiği, değil mi? Ona emirber nefer gibi çalıştırılan insanların manen terbiyelerinden hasıl olan hamdler, şükürler, ibadetler, o da terbiye, o da onlarla irtibatlı. Bu kadar terbiyeyi bu aleme maharetle, sanatla yerleştirip bu mükemmel kâne terbiyeden geçirip bir musanna, mükemmel bir alem gibi insana hizmet ettirsin. Sonra o hizmetin neticesinde insanlar manevi terbiyeden geçmesin. Bu rububiyetin yani şeyini, halkasını kessin. Bu memnuniyeti, bu rububiyeti boşa bıraksın, boşta bıraksın. Değil mi? Manevi terbiyeyle Cenab-ı Hak'la irtibatını muhafaza etmesin ve ettirmesin. Allah buna müsaade etmez. Her yerde hakim olan rububiyet neyi icap ettirir? Bu rububiyetin hizmet ettirildiği mahlukat, terbiye hizmet ettirildiği mahlukat, insanlığı da netice itibariyle, ibadetiyle, taatıyla bir manevi terbiyeden geçirecektir, ikmal edecektir. Onunla Allah'ın münasebetini bir şekilde kuracaktır. Ve biz de ona göre dizayn edilmişiz. Kainat rububiyet noktayı nazarından bize hizmet ediyor. Biz de o rububiyetin esası itibarıyla Allah'a kul olabilecek nitelikte yaratılmışız. Bak ibadet Allah insana emrediyor. Deve nasıl ibadet yapacak? Fil nasıl secdeye gitsin? Nasıl olacak yani? Allah her bir mahluka layık bir ibadet, terbiyesine münasip bir vazife veriyor. İşte bu rububiyet bizimle manevi noktada da kemale ermez, erdirilmez. Kul Allah'la münasebetini kurmazsa kainat namına okuldan hesap sorulacaktır. İslamiyet ve dinler bu dünyadaki maddi olan yani bu terbiyenin manevi bir tecessümü ve neticesi ve şeyidir, hulasasıdır. Maddi terbiye, manevi terbiyeyi ikmal ediyor. Evet. Ve zişurun yüzlerini o gayelerden ve o gayeleri irade edenden çevirip esbaba saldığından ve bu vaziyet rububiyetin mahiyetine bütün muhalif ve adalet olduğundan elbette böyle bir rububiyeti mutlaka hiçbir cihette şirke müsaade etmez. Bir ağacı, bir bahçeyi terbiye et, azame itina göster, himmet et, bir yığın vasıflı insanlar çalıştır. Değil mi? Ondan sonra kemal erdikten sonra bahçeye geçirleri getir, bırak, buyurun de ziyafet. Ne yerseniz. Ya keçiler için bu kadar himmet, bu kadar terbiye lüzum yok ki. Ona zaten bayırda dışarıda besleniyorlar. Bu terbiye neyi icap ettirir? Buradan yüce bir mana, yüce bir maksat hasıl olacaktır. Bu kainatın terbiyesine bu kadar ihtimam ile bakıp insana hizmet ettiren Cenab-ı Hak insanı ondan meydana getirsin. Sonra insandan o terbiyenin neticesi olan hamdleri, şükürleri, ubudiyetleri çıkarmasın. Boşta bıraksın ve insanları öyle itikadsız, inançsız olarak yaşatsın. Rububiyet-i mutlakaya zıt ve terstir. İşte bütün dinlerin, bütün kitapların, bütün peygamberin aleyhisselam gönderilme sebebi nedir? Bu güzel terbiyenin manevi olarak ikmalidir. Ve bu anlamda kainat terbiyenin hakkını verme adına netice olarak meydana getirdiği insanları Allah'a karşı ubudiyetle boynunu eğmesi, başını secdeye götürmesidir. O olacak yani. Ki terbiye ikmal edilsin. Yani çember tamamlansın. Kur'an'ın kesretli takdisatı ve tesbihatı ve ayatı ve kelimatı, belki hurufatı ve hayatıyla mütemadiyen tevhide irşadatı bu büyük sırdan ileri gelmiştir. Üçüncü hakikat kemalattır. Şimdi olgunluk diyorlar ya, olgunluk tam karşılığı değil, yani mükemmellik, yani idealist. Kainatta her şey ideal ve idealist mantığıyla halkedilmiş ve yaratılmış. Her nereye baksak bundan daha iyisi olamaz deriz. Leyse fil imkan ebdeu mimma kan. İmam-ı Gazali bunu ifade etmiştir. Mümkünatta yaradılandan daha güzel bir şey tasavvur edilemez. Daha güzel bir geyik, daha güzel bir balık, daha güzel bir bahar, daha güzel bir insan, daha güzel bir göz, daha güzel bir görme yok. Herkese mahiyeti itibariyle görme en mükemmel şekilde verilmiş. Kartala öyle görme, bize de böyle görme. Biraz daha net görelim desek, hayat ızdırap olur. Bir bardak suyu içemeyiz çünkü mikrop kaynıyor. İnsanlar musafaha edemez. Uhuvvet gider aramızda. Niye? Adamın eli orman. Mikroplar yürüyor. Evladını kucaklayıp öpemeyiz. Öpemeyiz yani. Şefkatle yaklaşamayız. Zaten biraz az görsek camın arkasından dünyaya bakıyoruz. Bak başlamışız. Verilen vasatı ve en mükemmelidir. Bir insana görme nasıl takdir ediyor? Öyle takdir etmiş işte. Şimdi Cenab-ı Hak bizi serbest bıraksa, kemalat dedik ya, dese ki kullarım, size kulak yaratıp vereceğim. Kulak fuarlarını da önümüze koysa, kendinize bir kulak beğenin dese, bizi serbest bıraksa, gidip hangi kulaklardan birini beğeniriz? Şöyle hayvanların kulaklarını tahayyül edin. İçimizde bu kulaktan başka kulak beğenecek bir Allah'ın kulu var mıdır? Uzmanlar gitse hangisini beğenir? Gene bunu beğenecek. İnsana bu kulak yakışıyor. Gel gör duymalara. Daha iyi bir duyma arayın bulun dese. Daha hassas kulakları alabilir miyiz? Karıncanın sesini duyan, atlayan mikrobun, değil mi? Gürültüsünü işiten, dövüşen şeylerin, mikroorganizmaların muharebe seslerini duyan yaşayamayız. Yüksek sesler onlar da mahsur meydana getirir. Dünyanın dönmesinden meydana gelen ses, uzaydan gelen sesler. Bak şimdi, vasat en hayırlı bu, bize bunu nasip etmiş. Vesaire. Yani daha iyi bir dağ beğenin, daha iyi bir at beğenin dese, daha mükemmel bir atı tahayyül edebilir miyiz? Ne yaratılmışsa en mükemmel yaratılmıştır. Leyse fil imkan ebdeu mimma kan. Gazali'ye bu sözü dedirten alemdeki kemalattır işte. Şimdi gelelim ona. Evet, bu kainatın bütün ulvi hikmetleri, hep maslahat var, hep gaye var, hep güzellik var. Bir saça binlerce vazife yüklüyor. Bir kulağa bu kadar sesleri işittiriyor. Bir göze bu kadar malzemeleri gösteriyor. Bir dile bu kadar tatları tattırıyor. Sunnisini, fıtrisini. Elma fıtridir. Elma reçeli sunidir. Bak biz onların tatlarını oluşturuyoruz. Şekerci abi burada. Onları da bu dil tadıyor. Sonsuz tat alma özellikle Allah bu dile yerleştirmiş ve koymuş. Harika güzellikleri, adilane kanunları. Bak bunlar istila etmiş. Her yerde hikmet var mı? Kemalatı gösterir. Güzellik, kemalatı gösterir. Bir karga bakmış ki yavrusuna, itinayla bir bülbülü dinliyor. Karga yavrusuna bakıyor. Yavrusu bülbülün sesine kulak asmış. Canı sıkılmış. Evladım, ne dinliyorsun? Çok çalışması lazım bana yetişmesi için demiş. Hemen biz beğenmeyelim. Allah o sesi kargaya beğendirmiş. Aç bir karganın yanına yavrusuyla padişahın yavrusunu, evladını koysak, kimin gözünü oyar, kime yedirir? Hı? Onun yanında o yavru var ya, padişahın evladından kıymetlidir. Nasıl sevdirmiş ona? Onu ona feda eder ya. Herkes hayatına titriyor. Kemalat bunlar. Harika güzellikleri, adilane kanunları, adaletli. Eşitlik ayrı, adalet ayrıdır. Koyuna böyle bir vücut. Değil mi? Böyle bir ruh, adil, adaletli düşmüş. Aslana böyle bir vücut, böyle de bir ruh. Bak şimdi, o da ona adilane uymuş. Yerlerini değiştirin. Koyuna getirin aslan ruhunu. Aslana da koyun ruhunu koyun bakayım ne olacak. Dehşetli bakan aslan elini kaldırınca kaçıp gidecek senden. Ayıp olacak ya. Öbürüne de süt sağmaya gittin dişlerini gösterecek. Üstümüze atlayacak. Müthiş bir adalet var arkadaş. Her şeyi yerli yerinde yakıştırmış. Sağdıkça hayvan rahatlıyor. Bak. Bakın mübarek hayvanlara, sütleri aldığımız hayvanlara dikkat edin. Ne kadar rahatlar. Allah sütü almayı kedilerden nasip etseydi. Yani kedilerin sütünü sağmaya sağıp da içmeyi uygun gösterdi. Biz kediler nasıl sağacaktık abi? Harpten çıkmışa döner bir kediyi sağmak. Tabii. Bir süt almak için iflahımız sökülürdü bizim abi. Elhamdülillah. Hakimane gayeleri, hikmetli gayeler, hakikati kemalatın vücuduna delaletle, bedahetle delalet. Ve bilhassa bu kainatı hiçten icat edip her cihetle mucizatlı ve cemalli bir surette idare eden Halık'ın kemalatına ve o Halık'ın ayne-i zişur olan insanın kemalatına şehadeti pek zahirdir. Kedi kemalatle yaratılsın, balık kendine göre kamil yaratılsın ve biz bunlar hakkında hiçbir yorum yapamayalım. Her şeyi mükemmel yaratsın. Aynen bunun gibi insan da yaratılanlar içerisinde en mükemmel kemalatın arşında eşref-i mahlukat halife-i ruh-i zemin olarak yaratılmıştır. Ve bu insana takılan bütün azalarda diğerlerine göre en kemal noktadadır. Her göz güzeldir, insanınki daha güzeldir. Her göz verilen mahluka göre kemaldedir. İnsana da böyle bir göz lazım. Yemek yeme özelliklerine, güzelliklerine bakın. Her canlının yemek yemesi kendine göre güzeldir. İnsanınki daha güzeldir. İnsana da böyle bir usul, böyle bir tarz, böyle bir oturma lazım. Madem kemalat hakikati vardır, yani ideal olan, her şeyin mükemmel olduğu bir kainatta yaşıyoruz, bunu da gözümüzle görüp müşahede ediyoruz. Ve madem kainatı kemalat içinde icat eden Halık'ın kemalatı muhakkaktır, kemalat varsa nereden geliyor? Bir kamilden gelecek. Olmayan veremez ki. Gözü olmayan bir gözlükçü usta bizim gözümüze gözlük yapabilir mi? O gözlükçü hem gözü görecek, hem gözün gördüğünü görecek ki öyle gözlüğü yapsın veya gözü yapsın neyse. Gözü görecek, gözün gördüğünü görecek. Gözü bilecek, gözlüğü bilecek, gözlüğün göze yakıştığını bilecek, sonra yapacak diyor. Bir gözlükçü için böyle bir usta arıyoruz, göz için. Demek Allah gözleri biliyor. Gözlerin gördüğünü de biliyor ki kedilere öyle göz, değil mi? Yılanlara böyle göz, meleklere de öyle göz vermiş. Her birinin gözü kendine göre. Ve madem kainatın en mühim meyvesi ve arzın halifesi ve Halık'ın en ehemmiyetli masnuğu ve sevgilisi olan insanın kemalatı haktır ve hakikatlidir. Elbette bu gözümüz ile gördüğümüz kemalli ve hikmetli kainatı fena ve zevalde yuvarlanan ve neticesiz olarak tesadüfün oyuncağı, tabiatın melabegahı, zihayatın zalimane mezbahası, zişurun dehşetli üzüngahı suretine çeviren ve asarıyla kemalatı görünen insanı en biçare ve en perişan ve en aşağı bir hayvan derekesine indiren ve Halık'ın ayni kemalatı olan bütün mevcudatın şehadetiyle nihayetsiz kemalatı kutsiyesi bulunan o Halık'ın kemalatını setredip perde çekerek netice-i faaliyetini ve hallakiyetini iptal eden bir şirk elbette olamaz ve hakikatsizdir. Böyle her yerde kemalatını göstersin. İnsanın da bu anlamda kemalatı dizayn edecek, ikmal edecek mükemmeliyet ve mükerremiyet arşında yaratsın. Sonra kemalatın son halkası Rabbi ile irtibatı dediğimiz iman nimetini vermesin. Ondan insanları mahrum yaşasın, bütün bu kemalatı söndürsün ve mahvetsin. Etmez müsaade Allah bunu. Etmiyor. İşte bazı zalimleri cezalandırması, kavimle helak etmesi etmediğinin, müsaade etmediğinin de alametidir. Şirkin bu kemalatı ilahiyeye ve insaniyeye ve kevniyeye karşı zıddiyeti, o kemalatı bozduğu, ikinci şuar risalesinin üç meyveyi tevhide dair birinci makamında kuvvetli ve kat'i delillerle ispatla izah edildiğinden ona havale edip burada kısa kesiyoruz. Dördüncü ve son hakikat, hakimiyettir. Hakimiyette her yerde kendini bize ne yapıyor? Gösteriyor. Fevkalade açık ve net. Evet, bu kainata geniş bir dikkat ile bakan, nasıl bakacağız geniş dikkat ince? Fenlerle, casuslar gibi kainatı inceleyip sık dokuyorlar. Her tarafa nüfuz etmek istiyorlar. İşte bu nüfuzda da neyi görüyorlar? Bir hakimiyet var. Kainata hükmeden biri var. Zerreye de hükmediyor, küreye de hükmediyor. Sineye de hükmediyor, değil mi? Gergedana da hükmediyor. İnsanın hücresine de hükmediyor. İnsana da hükmediyor, gezegenlere de hükmediyor. Hiçbir güç, kuvvet o gezegenlerde mahlukattan, onun kabzayı kahrından kendini o gücüyle beraber kurtaramıyor. Disiplinden boynunu çıkartamıyor. Muti, itaatkar. Evet, bu kainata geniş bir dikkat ile bakan, kainatı gayet haşmetli ve gayet faaliyetli bir memleket. Hem büyük hem de faal. Belki idaresi gayet hikmetli ve hakimiyeti gayet kuvvetli bir şehir hükmünde görür. Her şeyi ve her nevi birer vazifeyle musahharene meşgul bulur. Gezip görenler her şeyi Allah'ın vermiş olduğu emri yerine getirme noktasında bir vazifeyle muvazzaf. Kimse başıboş değil. Yaratılışın icabını yerine getiriyor. Velillah cunudu semavat vel arz ayetinin askerlik manasını ihsas eden temsiline göre zerrat ordusundan ve nebatat fırkalarından ve hayvanat taburlarından ta yıldızlar ordusuna kadar olan cunudu Rabbaniye'den Allah'ın ordularındaki askerlere bakın. Zerrat ayrı neferler. Odlar da bir ordu. Onlardan meydana gelen nebatat fırkaları, bunlardan oluşan hayvanat taburları ta yıldızlar ordusuna kadar olan cunud-u Rabbaniye, Allah'ın terbiye ettiği ordu. O küçük memurlarda ve bu pek büyük askerlerde hakimane tekvini emirlerin, amirane hükümlerin, şahane kanunların ceryanları, hangisi disiplinden kaçabilir, kurtulabilir ki, mümkün mü? Esir, bedahatle bir hakimiyeti mutlakanın ve bir amiriyeti külliyenin vücuduna delalet ederler. Madem bir hakimiyeti mutlak hakikati vardır, Allah her şeye hakimdir, esmasıyla, sıfatıyla, varlığıyla. Elbette şirkin hakikati olamaz. Allah'ın hükmünün cereyan etmediği bir yer var mı? Hüküm de yere nüfuz etmiş. Çünkü levkâne fihim elihetun illallah lefesedete ayetinin hakkatı katrasıyla müteaddit eller müstebidane bir işe karışsalar, karıştırırlar. İkanette karışıklık var mı? Yok. Demek Allah bir. Başka eller karışmıyor. Fesat yok. Her şey nizamlı ve düzenli. Bir tek hakimiyet her yerde kendini gösteriyor. Şirk kabul etmiyor yani. Bir memlekette iki padişah, hatta bir nahiyede iki müdür bulunsa intizam bozulur ve idare hercümerci olur. Halbuki sinek kanadından ta semavat kandillerine kadar, hücreti bedeniyeden ta seyyaratın burçlarına kadar öyle bir intizam var ki zerre kadar şirkin müdahalesi olamaz. Şirk gilse nizam intizamı bozar. Kainat büyük. Ama aradaki hesaplar çok ince ve nazik. Şirkin müdahalesi bozar bu alemi. Hem hakimiyet bir makamı izzettir. Hakimiyet bir makamı izzettir. Rakip kabul etmek o hakimiyetin izzetini kırar. Müsaade eder mi Cenab-ı Hak şirki hakimiyetine müdahale ettirsin? İzzet bırakmaz. Evet, aczi için çok yardımcılara muhtaç olan insanın cüz'i ve zahiri ve muvakkat bir hakimiyeti için kardeşini ve evladını zalimane öldürmesi gösteriyor ki, yardıma muhtaç olduğu halde insanlar, desteğe muhtaç oldukları halde, aciz oldukları halde, kendi saltanatına ve hakimiyetine kardeşi bile olsa karışmasına müsaade etmiyor. Babasının bile hesabını görüyor. Allah bu hissi bize vermiş ki, hakimiyeti sonsuz derecede olan Cenab-ı Hak, hiç ihtiyacı yokken, aciz ona müdahale etmezken, niçin şirkin müdahalesine müsaade etsin? Hakimiyet rakip kabul etmez. Böyle bir aciz, böyle cüz'i bir hakimiyet için böyle yaparsa insandan örnek veriyor. İşime karışma diyor adam. Ya işte ihtiyacım var, karışma kardeşim işime. Halbuki ihtiyacı var ha. Bir kuvvetle el yapışsa iş daha kolay olacak. Ama men-i iştirak, men-i müdahale kanunu zayıf olan insanlarda, aciz olan insanlarda böyle kendini gösterirse, değil mi? Kudreti, ilmi, iradesi, varlığı, esması sonsuz olan Cenab-ı Hakk'ın hakimiyetine nasıl şirk, haşa aciz müdahale etsin? Kainatta şirke yeri yok. Üstadili. Ancak insanlar boş kafasında yerleştiriyor diyor. Şirke alemde yeri yok yani. Tesadüfe yeri yok, tabiata yeri yok. İnsanlar hayali zihinlerinde bunu yerleştiriyorlar. Onunla değil mi? Cenab-ı Hak'la münasebet irtibatını zahiren kesiyorlar. İmtihanı kaybediyorlar yani. Elbette bütün kainatın maliki olan bir kaderi mutlakın hakiki ve külli rububiyetine ve uluhiyetine medar olan kendi hakimiyet kutsiyesine başkasını teşrik etmesi, karıştırması ve şerike müsaade etmesi hiçbir cihetle mümkün olamaz. Bu hakikat ikinci şu an ikinci makamında ve Risale-i Nur'un birçok yerlerinde kuvvetli deliller ile ispat edildiğinden onlara havale ediyoruz. İşte yolcumuz bu dört hakikati müşahede etmekle, birincisi uluhiyet hakikatiydi. Herkes abd, Allah mabud. Herkesin ubudiyeti her şeyinden okunuyor. Farkına varsın varmasın. İkincisi rububiyet hakikatidir. Herkes terbiyeden geçmiş. Herkes Cenab-ı Hakk'ın terbiyesinin hakkı hukuku var. Bu terbiye manen de terbiyeden geçip değil mi? Allah'a abid insanlar haline gelmeyi icap ettiriyor. Üçüncüsü kemalat hakikatidir. Ne yaratılmışsa en mükemmel, en son sistemde en harika bir şekilde yaratılmış. Hiçbir insan, hiçbir uzman alemde hiçbir şeyi tenkit edemiyor. Neyi bulmuşsa en ideal şekilde onu okuyor, mektup gibi onu öğrenmeye çalışıyor, kitap gibi veya. Dördüncüsü de hakimiyet. Hükmünü Cenab-ı Hakk'ın her yerde hissettirmesi, hakimiyetini kurması. Bu dört hakikat diyor. Dört hakikati o yolcumuz yani muazzez üstadımız müşahede etmekle. Çünkü kainat, şeyin başında ne vardı Ayet-i Kübra'nın? Kainattan Halık'ına soran bir seyyahın müşahedatıdır. Allah'ın varlığını bildiğini gösteren üç büyük külli delil var diyor muazzez üstadımız. Biri Kitab-ı Kebir'i kainattır. İkincisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Üçüncüsü Kur'an-ı Kerim'dir. Bir dördüncüsü vicdan denen fıtratı zişurdur diyor. Oraya girmeyelim. Üç külli delili birçok yerde sayıyor. İşte burada bu dört hakikatta kainatta kendini gösteren kainatın hadisat lisanına bize değil mi mesaj olarak verdiği Allah'ın ve umumi olarak her yerde nazarımıza arz ettirdiği külli delil ve burhanlardır. Bununla Cenab-ı Hakk'ın irtibatını kurdu. Bu dört hakikattan o yolcu yani kainattan halıkını soran o seyyah bu dört hakikatla Rabbini marifet noktayı nazarında buldu. Evet işte o yolcumuz bu dört hakikati müşahede etmekle vahdaniyet ilahiyeyi şuhud derecesinde bildi. Yani gözle görür gibi Allah'ın varlığını ve birliğini bildi, kabul etti. İmanı parladı. Bütün kuvvetiyle La ilahe illallah vahdehu la şerikele dedi.